Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 10. Ayrım. Savaşın Çirkin Yüzü. Ne kadar tarihsiz olduklarını düşünüyordu Taceddin. Bir yandan ailesiyle halledemediği meseleler, bir yandan memleketin içinde bulunduğu durum. Üstlerine üstlerine geliyordu olumsuzluklar. Rahatça nefes almalarına imkan ve ihtimal yoktu. Bu karmaşa arasında Taceddin'in tek tesellisi, Ali'nin yüzündeki masumiyet, etrafına cömertçe saçtığı bebek gülüşleriydi. 4 aylık olmuştu Ali. Gözlerinden taşan sıcacık ışıltıyla, çıkardığı anlamlı anlamsız seslerle, en olmayacak zamanlarda asılmış suratlara cılız neşeler bahşediyordu. Hacı Ali Bey ile Ümüş Hatun, Taceddin'in eve uğradığı zamanlarda, Ali ile ilgili gelişmeleri onun ağzından dinleyerek, torunlarını uzaktan uzağa takip ediyor, içlerinde gizli tutmaya çabaladıkları özlemi istemeden de olsa davranışlarıyla ele veriyorlardı. Fatih Hatun ise oğluyla hiç konuşmuyor, o eve geldiğinde odasına ya da uzak bir köşeye çekilerek verdiği mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini ima ediyordu. Ancak bunların üzerinde durulacak, dert edinilecek gün değildi. Memleketin durumu yanında ailevi meseleler geri planda kalmaya mahkumdu. Belki de en sancılı dönemdi yaşadıkları. Ordunun aldığı son mağlubiyetin ardından herkes kulak kesilmiş, cephelerden, meclisten gelecek haberlere yoğunlaşmıştı. Yunan Genelkurmayı galibiyetle çıktıkları Kütahya, Eskişehir muharebelerinden sonra Sakarya'nın doğusuna çekilen Türk ordusuna son darbeyi indirmek amacıyla harekete geçmeye hazırlanıyordu. Hedef Ankara'ydı. Savaşı Yunan tarafı kazanırsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr Antlaşması'nı kabul etmek ve yürürlüğe koymak zorunda kalacaktı. 23 Ağustos 1921'de birkaç koldan taarruza geçti Yunanlılar. Ancak kuşatma harekatında başarılı olamadılar. Mustafa Kemal Paşa, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Yurdun her karış toprağı, yurttaşların kanıyla ıslanmadıkça düşmana terk edilemez diyerek ateşlemişti orduyu. 22 gün 22 gece aralıksız devam eden Sakarya Muharebesi o güne kadar yaşananların en kanlısı oldu. Tam bir ölüm kalım mücadelesiydi. İki tarafta ağır kayıplar veriyordu. Dipnot 6. Sakarya Muharebesi. Mustafa Kemal bu savaş için Melhame-i Kübra yani Büyük Kanseli demişti. Türk ordusu 10 Eylül'de başlattığı karşı taarruzla Polatlı yakınlarına kadar ilerleyen Yunan askerini durdurmayı başardı. Yunan ordusu çekilmek zorunda kalmıştı. Öyle ki 13 Eylül'e kadar Sakarya Nehri'nin doğusunda tek bir Yunan askeri kalmadı. Yunanlılar Ankara'nın 50 kilometre kadar yakınına gelmişken amaçlarına ulaşamamışlardı. Anadolu'da düğün vardı, şenlik vardı. Onca insan kaybına, yakılıp yıkılmalara, ölümlere rağmen bayram havası içinde süren zafer kutlamaları Keskin'e de sirayet etmişti. Ancak azınlıklar bu son zaferden sonra daha da içlerine kapanmışlardı. Yunan askeri cephede ne yaptıysa hesabı onlardan soruluyor, işlenen günahların faturası onlara çıkarılıyordu çünkü. Taceddin kazanılan zaferlere delicesine seviniyor, ancak çevresindeki Rumların, özellikle de Patrisya ve Aris'in çaresiz çırpınışlarına da aynı derecede üzülüyordu. Patrisya, Yunan askeri için yerimizi dar ettiler diyor, buralardan sürülmemiz yakındır diye korkularını dile getiriyordu. Kimseler yüzümüze bakmıyor Vre Taceddin diye sızlanıyordu Aris de. Bu gidişle seninle de yollarımızı ayırmak zorunda kalacağız. İkisini de dili döndüğünce teselli etmeye çalışıyordu Taceddin. Az kaldı diyordu. Göreceksiniz, savaş bitince eski halimize döneceğiz. Kendi de inanmıyordu bu söylediklerine. İçten içe palazlanıp öfke yumağı halinde gün yüzüne çıkan ölçüsüz tepkiler görmezden gelinecek gibi değildi artık. Sakarya Savaşı Türklere büyük saygınlık kazandırmıştı. Türk milletinin genel savaşın kazanılacağına dair inancı yerine gelmişti. Yeniden harekete geçilmesi ve düşmanın tümüyle temizlenmesi isteniyordu. Ancak ordunun da derlenip toparlanmaya, yaralarını sarmaya, eksiklerini gidermeye ihtiyacı vardı. Bir yıl sürdü hazırlıklar. 1921 Ağustos'undan 1922 Ağustos'una kadar. Yurt çapında seferberlik ilan edilmişti. Anadolu'nun değişik yerlerinde derme çatma silah ve cephane üreten atölyeler kurulmuştu. Kapanan Doğu ve Güney cephesindeki birlikler batıya kaydırılmıştı. 26 Ağustos sabahı Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığında büyük taarruz başladı. 30 Ağustos günü başkumandanlık meydan savaşında Yunan ordusunun ana kuvvetleri yok edildi. Yunan askeri adım adım geri çekilmeye başladı. 9 Eylül sabahı Türk ordusu İzmir'deydi. Yunanlıların Küçük Asya Seferi hezimetle sonuçlanmıştı. Sonradan Küçük Asya felaketi olarak anılacaktı bu hezimet. Zafer Türklerindi, ancak savaşın acı ve çirkin yüzü muzaffer olan kendisiymiş gibi yarattığı trajik sahnelerle ortalığı tavrumar ediyordu. Günler öncesinden Türk askeri henüz İzmir'e ulaşmadan Anadolu'dan gelen, yerlerinden yurtlarından kopmuş mülteciler istila etmişti İzmir'i. Kaçıyorlardı ama nereye? Bu sorunun yanıtını akıllarına bile getirmeden canlarını kurtarmak için ne toparlayabildilerse çuvallara, denklere doldurmuş, sığınacak bir çatı altı bulma ümidiyle yollara düşmüşlerdi. Çoluk, çocuk, kadın, erkek, genç, ihtiyar perişandılar. Kiliseler, okullar, fabrikalar ve açık alanlar mültecilerle dolmuştu. "Donanma gidiyor!" diye haykırdı birileri. "Yunan donanması!" Her şey bitmişti demek. Akın akın rıhtıma koştu insanlar. Terk edilmişliğin acısını iliklerine kadar hissederek seyrettiler savaş gemilerinin gidişini. Daha da acı olanı Fransız zırhlısı Waldeck Rousseau Yunan milli marşını çalmaya koyuldu. Alay etmek gibi bir niyetleri yoktu tabii. Müttefikler protokole uygun olarak Yunan amiral gemisini selamlıyorlardı. Bir İngiliz devriye gemisi ise kadınlı erkekli binlerce insanı mamlalara doldurup gemilerinin yanına çekiyordu. İtişe kakışa, birbirlerinin önüne geçmeye çalışanlardan yer bulabilenler şanslıydı. Yarınlarını yitirmiş insanların can pazarıydı yaşananlar. Bütün umutlarını o ana bağlamış gibiydiler. Canını kurtardın, kurtardın. Aksi halde sabaha güvenme. Güneşin kimler için doğacağını bugünden kestiremezsin. At kişnemeleriyle uyandılar yeni güne. Türk ordusunun atlıları İzmir sokaklarındaydı. Rıhtımdaki Türk evlerinin balkonlarından alkış sesleri geliyordu. Acı bir çığlıkla sarsıldı ortalık. Yangın! Alev alev yanıyordu İzmir. Evlerden, sinip bekledikleri köşelerden fırlayan binlerce insan rıhtıma doğru koşuyordu. Oysa deniz onlar için kurtuluş değil, ölümdü. Neden koştuklarını, nereye sığınacaklarını düşünmeden denize atlıyorlardı. Denizin üstü boğulanların cesetleriyle dolmuştu. Sokaklar boyunca sel gibi akan kalabalık birbirini eziyor, orada can vermediyse denizde boğuluyordu. O güne kadar Yunan ordusunun, sözüm ona arkasında duran itilaf devletlerinin temsilcileri gemilerinin güvertelerine kamera yerleştirmiş, yaşananları filme alıyorlardı. Marşlar çaldırıyorlardı bandolarına, yükselen acı çığlıklar kulaklarını tırmalamasın diye. Kardeşi kardeşe kırdırmanın keyfini sürüyorlardı besbelli. İlk çözülüş. Büyük taarruzun ardından Türkiye'yi İsmet Paşa'nın temsil ettiği İngiltere, Fransa ve İtalya delegeleriyle bir hafta boyunca çetin mücadelelere sahne olan Mudanya Mütarekesi ile Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki silahlı çatışma sona erdiriliyordu. Yunanlılar 4 yıla yakın bir süredir işgal altında bulundurdukları Doğu Trakya'yı 15 gün içinde boşaltacaklardı. Boğazların durumu barış antlaşmasıyla açıklığa kavuşacak, kalıcı bir antlaşma yapılıncaya kadar itilaf devletlerinin kuvvetleri İstanbul'da kalacaklardı. Henüz mütareke imzalanmadan Doğu Trakya'daki Ortodoks nüfus Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a göç etmeye başlamıştı bile. İntikamdan çekinerek tam bir çözülüş içine girip yollara düşen Rumlar tren istasyonlarına doluşuyor, gidip gelen Katarlar Tekirdağ-Selanik güzergahında hiç durmamacasına göçmen taşıyordu. Yaylı at arabaları ya da kağnılarla gidenler de vardı. Anadolu'nun diğer bölgelerinden göç edenler de eklenince, 1922 yılının sonuna kadar Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a ve Yunan adalarına giden Rum sayısı 1 milyonu bulmuştu. Keskin'de böyle bir göç paniği yaşanmıyordu henüz. Belki de bulundukları bölge işgale maruz kalmadığı, Polatlı yakınlarına kadar sokulan, ancak o noktadan geri çekilmek zorunda kalan Yunan askeriyle yüz yüze gelmedikleri için. Üstelik Batı Anadolu'daki Rumlar, Patrikhane ve Yunanistan'ın kışkırtmalarıyla isyan edip çeteler oluşturarak Türk köylerine saldırırken, Keskin'deki Rumlar bu tür faaliyetlerin içinde olmamışlardı. Ama ilerleyen günlerin ne getireceğini bilemiyorlardı. Bir gün sonrasının bile garantisi yoktu o karmaşa içinde. İlk çözülüş haberi hiç umulmadık bir yerden, Artin ve ailesinden geldi. İstanbul'a göç etmeye hazırlanıyordu aile. "Burada ekmek kalmadı bize artık," diyordu Artin. "En eski müşterilerimiz bile kapımızı çalmaz oldular. Tası tarağı toplayıp gitmekten başka çaremiz kalmadı." Artin'in sık sık İstanbul'a gidip manifatura dükkanı için mal aldığı Agop amcası itibarlı ve büyük bir tüccardı. "Burada ortak iş yaparız," diyerek İstanbul'a çağırmıştı Artinleri. Artin, babası ve ağabeyi manifatura dükkanını Eşraf'tan Sait Efendi'nin oğluna devretmiş, gerektiğinde İstanbul'dan mal gönderme hususunda söz vermişlerdi. Büyük şehirdi İstanbul, başlı başına bir memleketti. Keskin'deki gibi göze batmazdı orada varlıkları. Öyle düşünüyor, öyle umuyor, hesaplarını ona göre yapıyorlardı. Taceddin, Aris ve Artin son buluşma gecelerini sabahın ilk ışıklarına kadar konuşarak, eskileri yad edip, kalın bir sis perdesinin arkasında belirsizliğini koruyan geleceğe umutlar yükleyerek geçirdiler. Üç kadim dost son kez kadeh kaldırdılar belirsizliklerinin üzerine. "Siz bizi buralardan sürmeden kendimiz gidelim dedik be Taceddin," diyordu Artin. "Sürmek ne kelime?" diye itiraz etti Taceddin. "Kendi rızanızla gidiyorsunuz siz. Kimse mecbur etmedi ki. Mecbur kalacağımız günleri görmeden gitmek daha evla değil mi?" İçlerinde en durgun olanı Aris'ti o gece. Konuşmalara pek katılmıyor, dipsiz bir kuyuya düşmüş de kurtuluşunu kaderin ellerine teslim etmiş gibi derin düşüncelere dalmış, yüzünde acılı bir ifadeyle böylece oturuyordu. Konuşacak öyle çok şey vardı ki oysa. "Bizim de sonumuz yakındır," demek geçiyordu içinden. "Aynı yollardan geçeceğiz biz de. Ne zaman olur bilinmez ama bizleri bekleyen sonuçta üç aşağı beş yukarı aynıdır bre Artin." Söylemedi hiçbirini, söyleyemedi. Kederden kas katı kesilmiş, yüreği karalar bağlamış Taceddin'i daha fazla üzmek istemiyordu. Gitti Artin. Artin ve ailesi. Geride bıraktıkları boşluğu fark eden ve bundan üzüntü duyan kişilerin sayısı bir elin beş parmağını geçmiyordu maalesef. Taceddin de, Aris de çarşının içinden geçerlerken Artinlerin eski dükkanına bakmamaya çalışıyorlardı. İçleri kan ağlıyordu ikisinin de. Aris eskisinden de ürkek, karamsar, kendisinin ve ailesinin başına gelebilecekleri peşinen yaşamış gibi umutsuzdu. Taceddin ise Artinlerin boşuna gittiklerini düşünüyordu. Kalıcı bir barış antlaşmasının imzalanmasına ne kalmıştı ki şurada? Bekleselerdi ya biraz. Rozan'da barış görüşmeleri başlamıştı bile. Taceddin'in hesapları tutmadı ne yazık ki. Kış aylarının ortasında 30 Ocak 1923 tarihinde henüz barış antlaşması imzalanmadan Türk-Rum nüfus mübadelesi sözleşmesi, diğer bir deyişle zorunlu göç antlaşması imzalanıverdi. Mübadele ya da Andalayı gerçeği. Dipnot 7. Andalayı. Rumlar mübadeleye Andalayı diyorlardı. Madde 1. Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak zorunlu mübadelesine girişilecektir. Bu kimselerden hiçbiri Türk hükümetinin izni olmadıkça Türkiye'ye ya da Yunan hükümetinin izni olmadan Yunanistan'a dönerek orada yerleşemeyecektir. Neydi bu? Taceddin'in idam fermanı mı? Duyduklarına inanamadı. İnandığına isyan etti. Patrisya, Aris, Omorfia, Yorgo, Sofia, Anastasia, Vasili ve onca yılı bu topraklarda huzur içinde geçirdikleri diğerleri. Dostları, sırdaşları, birlikte askere gittikleri, düğünlerde beraberce halay çektikleri, aynı masada kadeh tokuşturdukları, ayrı ayrı bayramları ortak sevinçle paylaştıkları o insanlar. tanımadıkları, bilmedikleri, havasını soluyup suyunu içmedikleri yabancı diyarlara sürülüp orada ikamete zorlanacaklardı demek. Artinin arkasından kara yaslar tutan Taceddin, canında can bildiği üç değerli varlığı, Ali'yi, Patrisya'yı ve Aris'i gurbete, hem de ebediyen kaydıyla gönderebilir miydi? Hayır, olamazdı. Mutlaka bir hal çaresi vardı, olmalıydı. Mübadele Sözleşmesi'nin ikinci maddesine göre öngörülen mübadele İstanbul'da oturan Rumları ve Batı Trakya'da oturan Müslümanları zorunlu göçten muaf tutuyordu. Buna göre Anadolu'da yaşayan Ortodoks Rumların hepsi mübadele kapsamına giriyordu. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağı aşikardı. Çevre illerden ve ilçelerden Rumların verilen talimatla bir gecede evlerini barklarını terk ederek perperişan yollara düştüğü haberleri gelmeye başlamıştı. Ama keskinde yaprak kımıldamıyordu henüz. Merak içindeydi herkes. Merak edilen konulardan biri de Bakanlar Kurulu kararıyla ve Mustafa Kemal'in emriyle 1922'de Kayseri'de kurulan Müstakil Rum Patrikhanesi'nin başında bulunan Papa Eftim'in de mübadele fırtınasından payını alıp almayacağıydı. Keskinli Ortodoks Rumların gitmelerini gereksiz bulan bir kısım keskinlilerin zayıf da olsa dört elle sarıldıkları bir ihtimal vardı. Savaşta işgale uğramamışlar, azınlıkların haince davranışlarına muhatap olmamışlardı. Bu sayede keskinli Ortodokslara ve Papa Eftim'e özel bir ayrıcalık tanınabilir miydi? Ancak 3 Ağustos 1924'te çıkarılan özel kanunla Müstakil Rum Patrikhanesi lağvedilince bütün umutlar söndü. Sadece Papa Eftim ve ailesi mübadeleden muaf tutulmuştu. Geride kalan Anadolu Ortodoksları hiçbir ayrıma mahal bırakılmadan nüfus mübadelesine tabi olacaklardı. Sancılı bekleyiş ilk acı meyvesini vermekte gecikmedi. Haberi Aris'ten aldı Taceddin. Suratı allak bullak, gözleri kan çanağı, eli ayağı amansız titremelerle "Gidiyorlar!" diye haykırıyordu Aris. Bulaşıcı bir illet gibi Taceddin'i de sardı titremeler. Kimdi giden? Kimlerdi? "Mübadele komisyonundan telgraf gelmiş," diye devam etti Aris. "İlk kafile yarın sabah yola çıkıyor. Yorgo ve ailesi de gidecek olanların içinde." 10. ayrımın sonu. Sayfa 100. Devamı 11. ayrımda.